Podcast dinle.
Merhabalar arkadaşlar. Ben ekonomi gazetecisi Erkan Öz. Dünya ekonomisinde hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla Bir Dünyanla Bir programında daha tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar, bugünkü konumuz Bank for International Settlements ve IMF'in altın, gümüş ve Bitcoin'i durdurmak için son yaptığı hamleler. Bank for International Settlements, Türkçesi Uluslararası Ödemeler Bankası ya da Uluslararası Takas Bankası, finansal mimarinin yani klasik, merkezi, sınırsız paraya dayanan bugünkü establishment'ın finansal mimarisinin en tepesinde yer alan kuruluş olarak bilinir. BIS, merkez bankalarının merkez bankası olarak tanınır. 1930 yılında İsviçre'de Basel kentinde kuruluyor. Burada çalışanların diplomatik dokunulmazlığı vardır. Üstleri aranamaz, bankaya girilemez, bankanın içinden bildiğim kadarıyla hiç görüntü alınmamıştır mesela vesaire vesaire. Böyle gizemli, nedense çok korunan bir kurum. Ve bu kurumun içerisinde bir komite var. Basel Komitesi. Bu Basel Komitesi'nin görevi de dünya çapında bankacılık endüstrisine standartlar getirmek ve çeşitli merkez bankası ve bankacılık denetim kuruluşlarından 45 tane üyeye sahip bu komite. Ve bu komite son olarak 13 Mart 2020'de bir tartışma notu yayınlamış ve bu geçtiğimiz günlerde de bunun ilanını gerçekleştirdi. Kripto varlıklar için ihtiyati tedbirler neler olabilir diye böyle uzun bir rapor yayınlamış ve bununla ilgili ilgili tarafların görüşlerini isteyen bir açıklama yaptı. Şimdi bu raporda şunu getiriyor BIS. Diyor ki her şeyden önce biz bu kripto varlıkları ikiye ayırıyoruz. Birinci grup mevcut kurallar çerçevesinde değerlendirilmeye uygun olanlar. Yani bazı tokenize varlıklar ve stable coinler. Bu işte US Dollar, Tether ya da USDC coin gibi dolara bağlı sabit kripto paralar ya da başka başka varlıkların kripto para haline getirilmiş yani tokenize edilmiş halleri. İkinci grupta ise yüksek risk barındırdığı için bazı korumacı kurallara ihtiyaç duyanlar. Yani Bitcoin gibi bağımsız, merkeziyetsiz kripto paralar. Şimdi bunu söyledikten sonra birinci grupta zaten mevcut düzenlemeler çerçevesinde ufak tefek ayarlamalarla zaten olay halledilir diyor. İkinci gruptakilere yani Bitcoin ve benzerlerine ise şöyle bir kural getirmeyi öneriyor. Bankalar bu varlıklarla çalıştığında yani bankalar müşterilerine Bitcoin hesabı açtığında veya Ethereum hesabı açtığında neredeyse bu açtıkları hesap kadar sermayeyi bilançolarında bulundursunlar demeye getiriyor. Raporun özeti olarak böyle söyleyebiliriz. Tabii bu bankacılık sistemi için adeta aşırı bir istek. Çünkü bugün bankalar Türkiye'de ve dünyada size mesela altın, gümüş ya da dolar sattıklarında illa da o size kaydi olarak açtıkları o hesaplardaki varlıkları tutmak zorunda değiller. Dünyanın Haberi 209. bölümde, Mayıs ayının son bölümünde değinmiştik. Bu Basel Komitesi aynı zamanda altın için de Basel 3 kurallarını getiriyor şu anda ve bankalara diyor ki siz altın hesabı açtığınızda da kasanızda o açtığınız hesap kadar mesela müşteriye 1 kilo altın sattığına dair bir hesap açtı. Aynı zamanda kendi kasasında da gerçekten bu 1 kilo altını bulundurmasını isteyecek. Bu çok güzel bir şeymiş gibi görünüyor ilk duyduğumuzda. Yani Bitcoin sattıysa o Bitcoin'i bulundurmalı ya da altın sattıysa o altını bulundurmalı, gümüş sattıysa o gümüşü bulundurmalı. Gerçekten bankanın sağlamlığı için iyi. Çünkü altın, gümüş ve Bitcoin artabilir ve banka size açtığı hesabı sonradan karşılayamayabilir. Bu durumda bankanın bunu bulundurması tabii ki bankanın sağlamlığı açısından önemli olacaktır. Uluslararası finansal sistemin sağlamlığı açısından da ne olacaktır? Faydalı olacaktır. Aynı zamanda altın ve Bitcoin talebi oluşturacaktır ekstra. Bu da altın ve Bitcoin ne yapacaktır? Piyasadan satın alınmasını fazlalaştıracaktır. Fakat burada bir aynı zamanda engel var altın, Bitcoin ve gümüş için. Nedir? Birçok banka bu altın, gümüş ve bitcoin kurallarıyla bu satışları yapamayacaktır. Yani gerçekten kasalarına o altın, o bitcoin'i alacak kadar sermayeleri olmayacaktır. Birçoğu bu işten, şu anda yapıyorlarsa bu işten çıkmak zorunda kalacaktır. Ve milyarlarca banka müşterisine altın, gümüş ve bitcoin kanalları kapanacaktır. Dolar için baktığımızda böyle bir şey söz konusu mu? Asla değil. Biz yine Şubat 2020'de dünyanın bir 63. bölümde paranın gizli yüzü offshore euro dolar sistemi, yani dünya çapındaki dolar sistemi nasıl işliyor diye burada ayrıntılı bir şekilde anlatmıştık. Yaklaşık yarım saatlik bir bölüm. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Burada şunu görüyoruz arkadaşlar. Bütün dünyada, sadece Amerika'da değil, Türkiye'de veya işte Venezuela'da, El Salvador'da, Nijerya'da herhangi bir banka eğer 1000 dolar müşterisine sattığına dair bir hesap açıyorsa kendi kasasında 100 dolar bulunması yeterlidir. Hatta bazı durumlarda bankacılar çeşitli oyunlarla bu 100 doları da sıfır yapabilme imkanına sahipler ve bu bütün dünyada bu şekilde uygulanan bir sistem. Yani dolar satan banka hiç kasasında dolar bulundurmasa da müşterisine dolar satabilir. Ama BIS'in getirmek istediği yeni kanunlarla eğer banka bitcoin, altın, gümüş satacaksa bunu kasasında bulundurmak zorunda. Bu durumda da birçok banka altın, gümüş satamayacak demektir. Bu şekilde bir engelleme yapmaya çalışıyorlar. Ama bu tabii engelleme çabaları son derece boş. Çünkü müşteri bunu talep edecektir. Ve küçük bankalardan, orta ölçekli bankalardan, hatta bazı büyük bankalardan bulamasa bile daha başka büyük bankalardan bunu temin edecektir. Neden? Bakın, son 20 yılda altın fiyatları 300 dolar kabul edelim hadi, ortalama olsun, yuvarlak olsun. Şu anda 1800-1900 dolarlarda en az 6 kat, belki 7 kat artış göstermiş durumda dolara karşı. Bu ne demek? Dolar aynı zamanda altına karşı 7 kat değer kaybetmiş demek. Bitcoin'e geldiğimiz zaman zaten bakın şurada Temmuz 2010'da yarım sent, bugün 36 bin dolar neredeyse. Yaklaşık 700 bin kattan fazla dolara karşı değer kazanmış. Bu 2010 yılının Mayıs ayında bu fiyat 0,0025 dolardı. Öyle baktığımız zaman 14 milyon kattan daha fazla değer kazanmış durumda dolara karşı. Yani dolar Bitcoin karşısında 14 milyon kattan fazla değer kaybetmiş demek. Yani ne derler, bu güneşe kar dayanmaz arkadaşlar. Zira gelişmeler de bu şekilde devam ediyor. Tarihte ilk kez bir ülke, El Salvador, geçen hafta Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul etti. Resmi para birimi olarak kabul etti ve ülke olarak da 150 milyon dolarlık Bitcoin satın alacaklarını ilan etti. Burada da kalmıyor. El Salvador'un genç devlet başkanı, 39 yaşındaki Nayib Bukele aynı zamanda diyor ki El Salvador olarak ülkeyi tam bir Bitcoin ülkesi haline getireceğiz. Bitcoin, 3 Bitcoin ülkeye yatırım yapan, ki bugünkü parayla yaklaşık 100 bin, 120 bin dolar civarı bir şey yapıyor. Herkese süresiz oturma izni veya vatandaşlık verecek. Ülkedeki volkanların temiz enerjisinden faydalanıp Bitcoin madenciliği tesisleri kuracak vesaire vesaire. Bütün bu tarihi gelişmeler ilk önce kimi rahatsız etti arkadaşlar? BIS'in kardeş kuruluşu adeta, bir alttaki seviye IMF, yani Uluslararası Para Fonu. Hemen IMF sözcülerinden biri dedi ki El Salvador'un bu hamlesi hukuki ve ekonomik bazı sorunlar yaratacaktır, yaratabilir. Tabi IMF Bitcoin'in böyle uluslararası bir para birimi, resmi devlet tarafından kabul edilen bir para birimi olmasından, El Salvador gibi bir ülkenin bunu kullanmaya başlamasından niye irrite oldu hemen? Çünkü bir kere karizması çizildi. Eski IMF başkanı, belki hala birçokları onu IMF başkanı olarak biliyor, aslında şu anda Avrupa Merkez Bankası başkanı, merkez bankalarının Bitcoin satın alması söz konusu bile değil demişti daha Şubat ayında. Şundan 3 ay önce. Ve ne oldu? Christine Lagarde'ın bu sözü 3 ay içinde buhar oldu. Kapı gibi bir ulusal egemen devlet Bitcoin'i yasal, hani bırakın sadece Merkez Bankası'na fon olarak almayı, 150 milyon dolar satın aldı, bir de resmi para birimi haline getirdi. Bu tabi IMF'nin karizmasına büyük bir darbe. Ben size diyorum hep zaten, işte Christine Lagarde, bir de bunun ruh ikizi var, Janet Yellen. Bunlar son derece başarısız, hiçbir tahminleri yerine gelmeyen ekonomistler ama bunları el üstünde tutuyorlar. İşte IMF'nin başından alıyorlar. Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı'na getiriyorlar. Sanki her dediği oldu, çok başarılı oldu gibi. Janet Yellen de öyle. Eski Fed başkanıydı. 2017 ya da 8'deydi galiba. Bir daha hayatımız boyunca kriz olmayacak dedi. İşte ben 2013'te yazdığım kitapla 2020'de kriz olacağını söylemiştim. Benim gibi birçok ekonomist 2018-2019'da Nobel ödüllü ekonomistler 2020'de kriz olacağını söyledi. Onların hiçbirisine görev verilmedi. Çuvallayan Janet Yellen, Amerikan Hazine Bakanı yapıldı. Janet Yellen de tabii ki altın, gümüş ve özellikle Bitcoin düşmanı. Bunların niçin bu görevlere getirildiğini sizlerin takdirine bırakıyorum arkadaşlar. IMF'nin tabii El Salvador'un bu hamlesine itiraz etmesinin, hemen ekşimesinin bir önemli nedeni daha var. Çok önemli neden. Bir ekonomik tetikçinin itirafları, John Perkins. Bu çok meşhur bir kitap aynı zamanda. Perkins de meşhur bir insan. Eskiden işte CIA adına özellikle Latin Amerika ülkeleri gibi gelişen ülkelerde nasıl ekonomik operasyonlar yaptıklarını, rüşvet vesaire kullandıklarını, Amerikan dolarını kullandıklarını ve tabii ki IMF'yi kullandıklarını anlatan bir kitap. Ve bunun gibi tabii bu kitap yazılmasına gerek yok. Biz Türkiye olarak da bunları çok yakından biliyoruz. 2000'li yıllardan önce özellikle 90'larda biliyoruz. IMF gelirdi, bir program verirdi yöneticilere. Ondan sonra borç verirdi. Bu borcu verdiği için de işte neye zam yapılacağından, hangi fabrikanın açık tutulacağına, kime ne kadar özelleştirme yapılacağına, yani bayağı egemenlik haklarınızın yaklaşık yarıdan fazlasına belki de el koyardı. Şimdi bir ülke Bitcoin'e geçerse ne oluyor? Bu kıskaçtan kurtulma imkanına sahip oluyor. Şimdi El Salvador bugün 150 milyon dolarlık Bitcoin satın aldı. Normal bir Bitcoin performansıyla bu para 4-5 yıl içinde belki 20 kat değerlenebilir. Yani 3 milyar dolar olabilir. Oysa bugün El Salvador IMF'den 1 milyar dolar ne yapmaya çalışıyor? Kredi almaya çalışıyor 3 yıl vadeyle. Belki de IMF ile görüşmesinde elini kuvvetlendirmek için bu hamleyi yaptı. Bir de ilginç bir durum olacak şimdi. Eğer IMF ile görüşmeler olumlu sonuçlanırsa El Salvador satın aldığı bu Bitcoin'leri bu krediyle fonlamış olacak. Yani IMF'den para alıp, sınırsız paracılardan para alıp sınırlı paralara yatırım yapmış olacak. Tabii şimdi şunu da belirtmem gerekiyor burada arkadaşlar. El Salvador'un Bitcoin hamlesi tarihi olarak önemli. Fakat El Salvador küçük ve suçla anılan bir ülke. İşte Bukele antidemokratik davranışlarıyla belki de batıda gösterilen bir lider. Tam olarak ne olacağını, bu Bitcoin'i iyiye mi kullanacaklar, kötüye mi kullanacaklar tam bilebildiğimiz bir şey değil. Ama yine de başka ülkelerin aklına bu fikri sokmaları açısından El Salvador çok tarihi bir öneme sahip. Bunun arkasından başka Latin Amerika ülkelerinin gelebileceği konuşuluyor. Rusya değerlendirmesini yapmıştık geçen bölümde birlikte. Nijerya olabilir diyenler var. İşte Twitter CEO'su Jack Dorsey Nijerya bayrağı ve Bitcoin'i el sıkışırken böyle bir paylaşım yaptı. Nijerya Bitcoin'i benimseyebilir gibi bir tahmin de yürütülüyor. Fakat Bitcoin'in fiyatını yukarı doğru itebilmesi güçlü bir şekilde için demokratik standartları ve yaşam standartları daha yüksek ülkelerin Bitcoin alması daha olumlu olacaktır. Aslında bu da perde arkasından çoktan gerçekleşiyor. Norveç'in varlık fonu, bakın Aralık 14 2020'ye ait bir haber. Burada diyor ki Norveç Varlık Fonu Amerika'daki MicroStrategy ve Square, yani Twitter'ın yan kuruluşu, şirketlerine yatırım yaptığı için, bu şirketlerle çok daha önceden Bitcoin'e yatırım yapmış oldukları için zaten dolaylı olarak 17,5 milyon dolarlık bir Bitcoin sahibiler diye o zaman bu haber yapılmış. O tarihlerde Bitcoin'in fiyatı 18 bin dolarlar civarındaydı. Bugün ise 36 bin dolar civarında. Yani bu yatırım 17,5 milyon dolardan çoktan 30-35 milyon dolara doğru yükselmiş durumda. El Salvador 150 milyon dolarlık Bitcoin alırken Norveç çoktan 35 milyon dolarlık Bitcoin almış durumda. Singapur'la ilgili bu tip iddialar var. Fransa'da iki milletvekili kampanya başlattılar, bir dilekçe verdiler ve Merkez Bankası'nın, Fransız Merkez Bankası'nın Bitcoin alması gerektiğini burada ifade ettiler. Bunu bir yasa tasarısı haline getirmeye çalışıyorlar. Bu tip hareketler Bitcoin için daha verimli olacaktır fiyatını yukarı itmesi bakımından. Geldiğimiz noktada şunu söyleyebiliriz. Evet, BIS ve IMF altın, gümüş ve Bitcoin'in yaygın olarak satılmasını ve ülkeler tarafından daha ciddi bir şekilde kullanılmasını engellemek istiyorlar. Buna sinirleniyorlar. Fakat yapacakları da bir şey yok arkadaşlar. Bunu ben size söyleyeyim. Neden? İşte bu tablo yüzünden merkez bankaları, büyük merkez bankaları o kadar çılgınca o sınırsız paraları basıyorlar ki şöyle göstereyim önce. Bakın Avrupa Merkez Bankası neredeyse grafiği delmek üzere 9,5 trilyon dolara kadar yani değer olarak bastığı para ulaştı. Fed tarihi zirve 8 trilyon doları yakaladı. Japonya 6,75 trilyon dolar ve Çin de 6 trilyon dolara yaklaşıyor. Korkunç bir şekilde basmaya devam ediyorlar ve bunların aslında bastıkları paranın kendi 1 yıllık üretimine oranları en iyi durumda olan Fed aslında. Yani 200 yılda bastığının neredeyse 7 katını daha son 12-13 yılda basmasına rağmen yaklaşık %30'larda duruyor Fed. Çin de onunla beraber %35'lerde duruyorlar. Avrupa %60, Japonya ise %130. İsviçre'de arkadaşlar Japonya'nın üstünde yer alıyor %135-136. Türkiye merak ediliyordu. Türkiye'yi de hesapladım. Türkiye'nin Ocak, Şubat, Mart yani birinci çeyrek sonundaki yurt içi hasılası bir yıllık üretimi 1 trilyon 386 milyar lira ve Merkez Bankası'nın bastığı para da bakın Ocak, Şubat, Mart ayı sonunda 1 trilyon 190 milyar TL. Bu durumda Türkiye'de %85-86 ile bakın şuralarda bir yere geliyor. Yani Amerika, Çin ve Avrupa'dan kötü ama İsviçre ve Japonya'dan iyi. Yani bu halimize rağmen, bu kadar çok para basılmasına rağmen Türkiye'de İsviçre ve Japonya'dan iyi durumdayız. Siz varın İsviçre ve Japonya'nın durumunu değerlendirin arkadaşlar. Görüşmediğimiz süre içerisinde bu hafta yine bazı etkinliklere katıldım. Beni başka mecralardan da takip edebilirsiniz. Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü'ne Instagram canlı yayınında konuk oldum ve orada devletler ve kripto paralar konusunu işledik. Yine TV100'de Hande Aydemir'e gece programında gün biterken konuk oldum ve orada kripto paraları El Salvador'u değerlendirdik. Ve Ekonomi Tube TV burada birçok ekonomist, önemli ekonomist yer alıyor. Tavsiye ederim, ben de faydalanıyorum. Murat Kubilay, Arda Tunca, Erhan Usta, Kerim Rota, bakın böyle çok önemli isimler. İsmail Hakkı Polat, Abdülatif Şener, Murat Muratoğlu, Selma Akdoğan, Belgin Maviş, Profesör Veysel Ulusoy, Durmuş Yılmaz, eski Merkez Bankası Başkanı, Tuğberk Çetilci, Ece Pulaş, böyle gidiyor. Ve Emre Alkin, Mert Yılmaz ve Atilla Yeşilede gibi çok önemli isimler burada görüşlerini açıklıyorlar. Ben de zaman zaman burada görüşlerimi açıklıyorum. Geçen hafta da bu El Salvador konusunu burada da değerlendirdim arkadaşlar. Lütfen pandeminin sonuna inşallah yaklaşırken sağlık önlemlerine dikkatli olmaya devam edin. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın. Podcast dinle.